Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahi fela mudille ve men yudlil fela hadiye le. Ve neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve neşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet eder. Adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bana tavsiyede bulun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona öfkelenme dedi. Adam aynı soruyu defalarca tekrarladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her defasında öfkelenme diye karşılık verdi. Buhari ve Ahmed bin Hanbel rivayet ediyorlar bu hadisi. Sizlere verdiğimiz kızma başlıklı La Tahdab isimli tercümemizde de bu konuda aslında detaylı bir açıklama yapılıyor. İlgili hadisler serdediliyor, açıklaması yapılıyor. Burada yine aynı konuyla ilgili bazı hadisleri göreceğiz. Tirmizi'nin rivayetinde Ebu Hasin yoluyla geliyor hadis ve şu metinle geliyor. Adamın birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve ey Allah'ın Resulü bana bir şeyler öğret ve az söyle ki hafızamda tutabileyim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona kızma dedi. Adam sorusunu birkaç defa tekrarladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her defasında yine ona kızma dedi. Gelen başka bir rivayette şu ifadeyi yer alır. Dedim ki ey Allah'ın Resulü bana cennete girmemi sağlayacak bir amel göster ama çok olmasın. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızma buyurdu. Hadis-i şerifte söz konusu olan sahabinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de bu veciz, özlü ve bütün hayırlı hasletleri toplayan güzel tavsiyeyi istemesinin sebebi yapılan tavsiyeyi aklında tutmak istemesi ve uzun olduğu takdirde unutmaktan korkmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu istek karşısında kızmamasını tavsiye etmiştir. Adam aynı soruyu defalarca tekrarlamış, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de her defasında ona aynı cevabı vermiştir. Allah Resulü'nün vermiş olduğu bu cevap bütün kötülüklerin temelinde öfkenin ve yine bütün hayırların temelinde de öfkelenmemenin yattığını gösteriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tavsiyeyi isteyen kişinin sahabede Ebu Derda radıyallahu anh olması muhtemeldir. Nitekim hadisi Ebu Derda radıyallahu anh'ten rivayet eden Taberani şu lafıza rivayet etmiş. Resulullah'a dedim ki ey Allah'ın Resulü bana cennete girmemi sağlayacak bir amel öğret. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdular ki öfkelenme, bunu yapabilirsen sana cennet var. Kays amcası Cariye bin Kudame'den rivayet eder. Adamın birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve ey Allah'ın Resulü bana bir söz söyle, söz de kısa olsun ki onu aklımda tutabileyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öfkelenme buyurdu. Adam sorusunu defalarca tekrarladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her defasında öfkelenme dedi. Bunu Ahmed bin Hanbel rivayet etmiştir. Yine İbn-i Hibban sahihinde ve Taberani Mucem-i Kebir'de rivayet ediyor bu hadis. Hadisin Cariye bin Kudame'den gelen yani aynı raviden gelen diğer bir rivayetinde ben Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum şeklinde geliyor. Yani bu rivayete göre de soran kimse Cariye bin Kudame. Yani birden fazla sahabinin sormuş olması da doğaldır. Bu rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde birden çok hem Ebu Derda radıyallahu anh sormuş, hem Cariye bin Kudame sormuş veya bir başka şahıs da sormuş olabilir. Buna karşılık Ahmed bin Hanbel Yahya el-Kattan'ın şöyle dediğini naklediyor. Bunu söyleyen yani Cariye bin Kudame'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den tavsiye istediğini nakleden Hişam'dır. Ben derim ki hadis alimleri Cariye bin Kudame'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yetişmediğini söylemişlerdir. Bunu El-Icli ve diğer bazı alimler de belirtmişlerdir. O halde buna göre Cariye bin Kudame sahabi değil, tabi'in kuşağındandır. İmam Hümeyd bin Abdurrahman ve sahabeden bir zat vasıtasıyla şöyle rivayet ediyor. Dedim ki ey Allah'ın Resulü bana tavsiyede bulun. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öfkelenme buyurdu. Tavsiyeyi isteyen sahabi sonra der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği bu söz üzerine bir süre düşündüm. Bunun sonucunda öfkenin bütün kötülükleri kendisinde topladığını anladım diyor. İmam Malik bunu Muvatta'da Zühri'den Hümeyd vasıtasıyla mürsel olarak rivayet etmiştir. Yani Hümeyd tabiinden bir ravi, sahabe ismini zikretmeden doğrudan Allah Resulü'nden rivayet etmiştir. İmam Ahmed bin Hanbel, Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beni Allah Teala'nın gazabından uzaklaştıracak olan nedir diye sordum. Öfkelenme buyurdular. Burada da gördüğünüz gibi bir başka sahabenin ismi devreye giriyor. Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma. Evet de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği söz üzerinde düşününce öfkenin bütün kötülüklerin toplayıcı özelliği olduğunu anladım şeklindeki sözü bütün öfke bütün şerlerin, bütün kötülüklerin odağıdır ifadesinin doğruluğuna işaret eder. Cafer bin Muhammed şöyle der. Öfke bütün kötülüklerin kapısını açan anahtar gibidir. Abdullah bin Mübareke, Allah rahmet eylesin, güzel ahlakı bize bir kelimede özetle diye sorarlar. O da öfkelenmemek diye tarif eder. İmam Ahmed ve İshak bin Rahüye de güzel ahlakı bu hadiste geçtiği gibi öfkelenmemek şeklinde açıklamışlardır. Onların bu tarifi merfu hadis olarak da rivayet edilmiştir. Muhammed bin Nasr el-Mervezi Ta'zim-i Kadri Salat isimli eserinde Ebu'l-Ala bin Eş-Şehir'den şöyle rivayet ediyor. Adamın biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün dönük olduğu taraftan geldi ve şöyle sordu. Ey Allah'ın Resulü hangi amel daha faziletlidir? Güzel ahlak cevabını aldı. Sonra sağından geldi ve dedi ki ey Allah'ın Resulü hangi amel daha faziletlidir? Güzel ahlak cevabını aldı. Sonra solundan geldi ve dedi ki ey Allah'ın Resulü hangi amel daha faziletlidir? Güzel ahlak cevabını aldı. Sonra arkasından geldi ve ey Allah'ın Resulü hangi amel daha faziletlidir diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona doğru döndü ve şöyle buyurdu. Neden anlamıyorsun? Güzel ahlak gücün yettiğince öfkelenmemektir dedi. Yine bu hadiste mürsel bir hadis. Yani Ebu'l-Ala bin Eş-Şehir Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a yetişmemiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinden tavsiye isteyen kimseye öfkelenme demesi iki hususu ihtiva etmesi muhtemeldir. Birincisi güzel ahlaka yönelmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öfkelenmeme emrinden maksadı güzel ahlakın gerekleri olan kerem, cömertlik, yumuşaklık, haya, tevazu, eza vermeme, hoşgörü, affedicilik, öfkeye hakim olma, güler yüz ve bu gibi güzel ahlaka giren hasletleri sağlayan sebeplere yönelmesini sağlamaktır. İnsan bu saydığımız güzel hasletleri kendisine huy edinir ve bunları bir alışkanlık haline getirirse sahip olduğu bu güzel hasletler kişinin öfkelenmesini gerektiren sebeplerin oluştuğu vakit öfkesini yenmesini sağlar. İkinci husus öfkenin gereğinden sakınmak yani öfkeye sebep olan şeyden sakınmak. Bu emirden maksat kişinin öfkelenmesi durumunda öfkenin gerektirdiği şekilde hareket etmemesi olabilir. Bunun yerine öfkenin gereğini terk etmeli ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emir buyurduğu gibi o şekilde hareket etmelidir. İnsan öfkesine sahip olduğu zaman iyiliği emretme ve kötülüğe engel olma prensibini kendi nefsinde uygulamış olur. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu hususta Allah Azze ve Celle bu usta Musa'nın öfkesi dinince levhaları aldı. Ara suresinin 154. ayetinde böyle buyuruyor. İnsan öfkelendiği zaman öfkesinin kendisine emrettiğini yapmayıp nefsiyle bu şekilde mücadele edince öfkenin vereceği şer kendisinden uzaklaşmış olur. Belki de bu hal öfkesinin dinmesini ve süratli bir şekilde sükunete kavuşmasını sağlar. Bu durumda kişi sanki öfkelenmemiş gibi olur. Bu manayı destekler mahiyette Şura suresinin 37. ayetinde şöyle buyurulur. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıktan kaçınırlar, kızdıkları zaman da affederler. Diğer bir ayet-i kerimede Ali İmran suresinin 134. ayetinde O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah güzel davranışta bulunanları sever buyuruluyor. Peygamber'de öfkelenmiş kişilere bu öfkelerinin yatışmasını ve kişiye sükuneti sağlayacak şeyleri emrederek öfkelenin zaman nefsine hakim olan kimseleri de överdi. Sahih ayında yani Buhari ve Müslim'in sahihlerinde Süleyman bin Surat'tan şöyle rivayet edilir. İki kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında birbirine sövdü. Biz de orada oturuyorduk. O iki kişiden biri öfkeli bir şekilde karşısındakine sövüyordu. Öfkeden yüzü kıpkırmızı olmuştu. Bu hal üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben öyle bir kelime biliyorum ki şu kişi onu söylediği takdirde içinde bulunduğu durumdan kurtulur. Eğer e'ûzu billahi mineşşeytanirracim yani kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım derse bu durumdan kurtulur. Orada bulunanlar adama sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediğini duymadın mı dediler. O da ben deli değilim dedi. Yani bir çeşit dik kafalılık gösteriyor Allah Resulü'nün tında öfkesi o boyutta. İmam Ahmed ve Tirmizi Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbesinde şöyle buyurdu. Dikkat edin. Öfke insanoğlunun kalbine düşen bir kor gibidir. Siz öfkelenmiş kişinin gözlerinin nasıl kızardığını ve şah damarının nasıl kabardığını görmüyor musunuz? Kim bunu öfkelendiğini hissederse, bu hali hissederse kendisini yere yapıştırsın. Yani uzanıp vücudunu toprağa değdirsin. Ahmet bin Hanbel ve Ebu Davud Ebu Zer radıyallahu anh'den şu şekilde rivayet ediyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Sizden biriniz öfkelenince ayakta ise otursun. Bu durumda öfkesi yatışırsa ne âlâ. Eğer yatışmazsa uzansın. Bazıları şöyle demişler. Hadis-i şerifte geçen eğer ayakta ise sözünden maksat karşı taraftan intikam almaya hazır vaziyette ise demektir. Oturan kişi ise karşıdan intikamını alabilmekten uzak olduğu gibi uzanmış olan kişi bunu yapabilmekten çok daha uzaktır. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öfkelenen kişilere intikam alma halinden uzak kalabilecekleri duruma geçmelerine emir buyurmuştur. Sinan bin Sa'd'ın Enes bin Malik radıyallahu anh'ten, onun da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan yaptığı ve Hasan-ı Basri'nin Allah rahmet eylesin, ondan mürsel olarak rivayet ettiği diğer bir rivayet bu açıklamanın doğruluğunu gösteriyor. Buna göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Bunu Abdurrazzak Musannef'inde rivayet ediyor. Öfke insanın kalbine düşenin kor bir ateştir. Siz öfkelenen kişinin gözlerinin nasıl kızardığını ve şah damarının nasıl kabardığını görmüyor musunuz? Sizden biriniz öfkelendiğini hissederse otursun. Öfkesi onu düşmanlık yapmaya itmesin. Taşkınlık yapmaya itmesin. Hakim olması, öfkesinin başkalarına fiili olarak eza vermesine engel olması. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fitne zamanları hakkında şöyle buyurmuştur. O fitne zamanda uzanmış olan, oturmuş olandan daha hayırlı, oturmuş olan ayakta olandan daha hayırlı, ayakta olan yürümekte olandan daha hayırlı ve yürüyen de koşandan daha hayırlıdır. Bunu İmam Müslim fiten babında rivayet ediyor. Bu hadis fitnenin ne kadar hızlı biçimde yayılacağını örnek verme kabiliğinden olsa bile burada anlatılmak istenen mana şudur. Fitne için daha hızlı hareket eden kişiler bu konuda yavaş hareket edenlerden daha şerlidirler. İmam Ahmed İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Biriniz öfkelendiği zaman sussun. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu tam 3 defa tekrar etti. Bel dışında Bezzar Taberani'de yine bunu rivayet etmişler. Öfke anında susmak da öfke için büyük bir ilaçtır. Çünkü öfkeli olduğu hallerde çoğu zaman kişiden öfkesinin geçtiği zaman pişman olacağı ve sonucunda büyük zararlar göreceği söz, sövgü gibi şeyler sadır olur. Sustuğu takdirde bütün bu kötülüklerden de uzak kalmış olur. Müverrik el-Icidi'nin söylediği bir söz var. Gerçekten güzel bir söz. Hiçbir zaman öfkeyle dolu dolu olmadım. Asla daha sonra pişmanlık duyacağım sözü öfkeliyken söylemedim. Bir gün Ömer bin Abdülaziz Allah rahmet eylesin öfkelenir. Bunu gören oğlu Abdülmelik ona şöyle der. Ey müminlerin halifesi, Allah Teala'nın sana verdiği ve ihsan ettiği bunca faziletlere rağmen sende mi bu derece öfkeleniyorsun? Ömer bin Abdülaziz der ki, sen öfkelenmez misin Abdülmelik? Abdülmelik babasına şöyle der, eğer öfkemi bastırıp ortaya çıkmasını engelleyemezsem, gönlümün genişliğinin ne anlamı olur? Onlar öfkelendikleri zaman kendilerine hakim olan bir topluluktu. Allah onların hepsinden razı olsun. İmam Ahmet ve Ebu Davud, Urve bin Muhammed Es-Sadi'den şöyle rivayet ediyorlar. Urve biriyle konuşur ve konuştuğu kişi kendisini öfkelendirir. Öfkelenince kalkıp abdest alır ve şöyle der. Babam bana, dedem Atiye'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etti. Öfke şeytandan, şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Ateş ise ancak su ile söndürülür. Öyleyse sizden biriniz öfkelenince abdest alsın. Buhari bunu Tarihül Kebir isimli eserinde de rivayet ediyor. Ebu Nuaym kendi isnadıyla Ebu Müslim el-Havlani'den şöyle rivayet eder. Ebu Müslim Muaviye radıyallahu anh minberde olduğu esnada kendisiyle bir konuda konuşurken onu öfkelendirir. Muaviye minberden iner ve gusleder ve tekrar minbere çıkarak şöyle der. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Öfke şeytandandır. Şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Su da ateşi söndürür. Öyleyse biriniz öfkelendiği zaman gusletsin. Evet, Ebu Nuaym bunu Hilyetül Evliya isimli eserinde İbn Asakir'de Tarihu Dimaşk isimli kitabında rivayet ediyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Pehlivan, yani güçlü kimse, şedid kimse, güreşte üstün gelen kişi değildir. Gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsine, kendine hakim olan kişidir. İmam Müslim sahihinde İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan. Siz kendi aranızda kimi pehlivan sayarsınız? Dedik ki insanların kendisini yenemediği kişiyi, yani herkesi yenen, sırt yere gelmeyen kişiyi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki o değil, asıl pehlivan öfkelendiğinde kendine hakim olan kişidir. Öfkeye hakim olmak cidden nefse ağır gelen en zor işlerden birisi olmakla beraber o nispette fazileti de büyük. Bunun faziletine dair İmam Ahmed bin Hanbel, Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i Mace, Muaz bin Enes el-Cüheni radıyallahu anh'den rivayet ediyorlar. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Bunu kime gücü yettiği halde öfkesini yutarsa kıyamet günü bütün insanların önünde Allah Teala o kişiyi çağırır ve dilediği huriyi seçmede onu serbest bırakır. İmam Ahmet İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah katında bir kimsenin yuttuğu şeylerin en faziletlisi Allah Teala'nın rızasını kazanmak için öfkesine hakim olup onu yutmasıdır. Yani en faziletli yudum öfkeyi yutmaktır. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan yine Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Kulun yuttukları arasında öfkesini yutmasından daha hayırlı olan yoktur. Kul öfkesini yuttuğunda Allah Teala mutlaka onun kalbini iman ile doldurur. Allah'tan eylesin inşallah. Evet, bunu da İmam Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde rivayet ediyor. Ebu Davud sahabeden birinden, o da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet ediyor. Allah Teala onun kalbini güven ve iman ile doldurur şeklinde geliyor onun rivayetinde. Meymun bin Mihran şöyle anlatıyor. Adamın biri Selman radıyallahu anh'a geldi ve ey Ebu Abdullah bana tavsiyede bulun dedi. O da adama öfkelenme dedi. Adam bana öfkelenmemi emrediyorsun. Öfkelenmemek benim elimde değil dedi. Bunun üzerine Selman radıyallahu anh öyleyse öfkelendiğin zaman eline ve diline sahip ol dedi. Yani madem kızmadan edemiyorsun, öfkelenmeden edemiyorsun, o halde eline ve diline sahip ol. Evet, İbn-i Ebit Dünya rivayet ediyor bunu. Selman radıyallahu anh'ın eline ve diline sahip ol sözünden kastı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öfkelenen kişiye tavsiye ettiği oturma, dayanma ve susma ile işaret ettiği manen aynısıdır. Ömer bin Abdülaziz rahmetullahi aleyh de şöyle der. Nefsinin arzusuna, öfkesine ve hırsa bağlanmaktan korunan kişi kurtuluşa ermiş demektir. Asri radıyallahu anh'ın güzel bir sözü var. Edilmesi gereken dört haslet sayıyor. Diyor ki şu dört haslet kimde bulunursa Allah Teala onu şeytandan korur ve cehennemi ona haram kılar. rağbetli yani arzulu ve korkulu anda, şehvetli ve öfkeli hallerde kendine hakim olmak. Yani korkulu anlarında, şehvetli ve öfkeli hallerinde kendine hakim olmak. Evet, bunların zıttı bütün şerlerin başlangıcını oluşturur zaten. Rağbet, yani arzulu olmak, bir şeyin faydasını düşünerek nefsin ona doğru meyletmesi ve yönelmesi demektir. Kişi bir şeye karşı rağbet gösterirse, bu durum o kişi arzusuna ulaştıracağını düşündüğü her türlü yollarla ona kavuşmaya yönlendirir. Elde etmeye çalıştığı bir yollar ise çoğunlukla haram yollar olabileceği için bu durumda istenilen şey de haram durumuna düşer. Korku, bir şeyden çekinmek ve ürkmek demektir. İnsan bir şeyden korkunca bulabildiği her türlü yolla ondan kurtulmanın çaresini arar. Bu yollarda çoğunlukla haram yollardan oluşur. Şehvet, nefsin kendisine hoş gelen ve lezzet duyduğu şeye meyletmesidir. Nefis çoğunlukla zina, hırsızlık, içki içmek, hatta küfür, sihir, münafıklık ve bidat gibi haramlara meyleder. Öfke, gerçekleşmesinden korkulan şeyin vereceği sıkıntıyı def etmek yahut kendisine kötülük yapmış bir kişiden intikam almak maksadıyla kalpteki kanın galeyana gelmesidir. Bu yüzden çoğu zaman öfke, adam öldürme, dövme, her türlü zulüm ve düşmanlık yollarına başvurma gibi haram kılınan fiillere, zina iftirası, sövme ve çirkin söz söyleme gibi haram sözlere sebep olur. Hatta bu haram sözler kişiyi küfre düşürecek derece kadar dolaşır. Nitekim Cebele bin Eyhem'in küfre düşmesinin nedeni buydu. Cebele bin Eyhem'i hatırlıyor musunuz? Okudunuz mu? Bu Cebele bin Eyhem Gassanilerin mi? Bir yerin hükümdarıydı. Müslüman oluyor. Bir hac esnasında mı? Bir yerde birisi ile bir sürtüşmesi oluyor. O da tutuyor, bu adama tokat vuruyor Cebele bin Eyhem. Bunun üzerine kadıya gidiyorlar, şikayet ediyor adam. O da ondan kısas almasını emrediyor. Cebele bin Eyhem diyor ki, ben diyor işte koskoca kraldım, terk ettim, Müslüman oldum. Siz bana böyle mi, işte şu adamla bir mi tutuyorsunuz beni diyerek tekrar dinden dönüyor, kayboluyor, gidiyor adam. İşte onun öfkesi de onu böyle çıkarmıştı dinden. Allah'a sığınırız. Yahut öfke, dinin yapılmasını doğru görmediği bazı davranışlara sebep olabilir. Öfkeliyken hanımını boşayıp sonra pişman olan kişinin durumu gibi. Öfke de vardır. Allah için öfkelenme. Mümin kişinin üzerine düşen nefsinin arzu ettiği şeyleri, şehvetini Allah Teala'nın mübah kıldıklarıyla sınırlı tutmasıdır. Hatta bu mübahları salih bir niyet ile yerine getirmesi durumunda sevap da kazanabilir. Öfkesi de kendisinin ya da başkalarının dinlerine verilen zararı def etmek. Allah ve Resulüne isyan edenlerden intikam almak için olmalıdır. Tıpkı şu ayette olduğu gibi Allah Azze ve Celle Tevbe suresinin 14-15. Ayetlerinde onlarla savaşın ki Allah sizin ellerinizle onları cezalandırsın, onları rezil etsin, sizi onlara galip kılsın ve mümin toplumun kalplerini ferahlatsın ve onların yani müminlerin kalplerinden öfkeyi gidersin. Yani bu öfkeyi meşru yollara sevk etmek. Allah düşmanlarına sevk etmek tavsiye ediliyor. Allah için öfkelenmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tavrıydı. O Allah'ın haram kıldığı sınırlardan biri çiğnenmedikçe kendi nefsi için kimseden intikam almazdı. Hiçbir zaman öfkesini yerine getirmek için hareket etmezdi. Buhari ve Müslim bunu bu şekilde rivayet etmişlerdir. Allah yolunda cihat dışında eliyle ne bir hizmetçiye ne de bir kadına vurmuştur. Yine Müslim bunu Fezail babında rivayet ediyor. Enes bin Malik radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 sene hizmet etmiş ama ona öf bile dememiştir. Yine onun yaptığı bir iş için Enes radıyallahu anh niye böyle yaptın? Yapmadığı bir iş için de neden şunu yapmadın dememiştir. Evet, bunu da Buhari ve Müslim rivayet ediyor. Başka bir rivayete göre ailesinden birisi Enes bin Malik'i kınayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Onu rahat bırak. Bir şey takdir edilmiş ise o mutlaka olur. Enes, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 sene hizmet ettim. Onun uygun gördüğü ya da karşı çıktığı ne kadar şey var ise hepsinde de Allah'ın takdir ettiği şeye mutlaka rıza göstermiştir. Evet. Radiyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı hakkında sorulduğu zaman onun ahlakı Kur'an idi diyor zaten. Kur'an'dan ibaretti onun ahlakı. İmam Müslim rivayet ediyor bunu. Ayşe radıyallahu anh'a şunu kastediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in ahlakıyla ahlaklanmış ve onun edebiyle edeplenmiş. Kur'an-ı Kerim neyi övüyorsa o da ondan memnun olmuş ve neyi zemmediyorsa o da ona öfkelenmiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Nitekim Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan gelen bir rivayette onun ahlakı Kur'an idi. Onun razı olduğu şeye memnun olur. Yani Kur'an razı olduğu şeye memnun olur. Öfkelendiği şeye de öfkelenirdi diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en sıkıntılı ve zorlu anlarda bile kimseye çirkin bir davranışta bulunmazdı. Hoşnutsuzluk sadece yüzünde belli olur. Başkalarına bunun bir etkisi olmazdı. Nitekim Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edilen sahih bir hadiste şöyle anlatılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem perde arkasındaki bakireden daha utangaçtı. Hoşlanmadığı bir şey gördü mü bunu yüzünden anlardık. Evet. Harbi Müslim rivayet ediyorlar. İbn-i Mesud radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir kişinin bu paylaştırma Allah Teala'nın rızasının gözetilmediği bir paylaştırmadır sözünü nakledince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişmiş, öfkelenmiş ve Musa'ya bundan daha fazla eziyet edilmiş fakat o sabretmişti sözünden başka bir şey söylememişti. Evet, bunu yine Buhari ve Müslim rivayet ediyorlar. Burada bir husus daha var. İbn-i Mesud radıyallahu anh bir kişinin böyle dediğini haber veriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de işte niye gıybet ediyorsun demiyor bak. Demek ki gerektiği yerlerde bazı durumları haber vermek bu gıybet, yasaklanan gıybete dahil değil. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ki o adamın söylediği söz Allah Resulü hakkında Allah Resulü bir taksimatta bulunuyor. İşte bu Allah'ın rızasının gözetilmediği bir taksimattır diyor. Yani münafık birisini Allah Resulüne şikayet ediyor İbn-i Mesud radıyallahu. Evet. Allah Resulü Allah Teala'nın hoşlanmadığı bir şey görünce bundan daha öfkelenir. Bundan dolayı öfkelenir. Bu konuda suskunluğunu bozar ve sözünü söylerdi. Bir defasında Ayşe radıyallahu anh'ın evine girmiş, üzerinde resimler bulunan bir perdenin pencerede asılı olduğunu görmüştü. Birden yüzünün rengi değişti, hemen perdeyi söktü ve şöyle buyurdu. Şüphesiz kıyamet günü insanların en şiddetli azap görecek olanları bu tür resimleri resmedenlerdir. Evet, Buhari, Müslim ve İbn-i Hibban sahihlerinde rivayet ediyorlar bunu. Yine kendisine bir imamın cemaatten bazılarının namazı terk etmesine sebep olacak kadar namazı uzattığı şikayet edilince öfkelenmiş. Hatta öfkesinin şiddeti iyice artmış. İnsanlara öğüt vererek namazı hafif kıldırmalarına emir buyurmuştu. Bunu Müslim salat yani namaz babında rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidin kıble duvarında balgam gördü. Öfkelendi ve kalkıp eliyle kazıdı. Sonra şöyle buyurdu. Sizden biriniz namaza durduğu zaman Allah Teala onun yüzünü döndürdüğü taraftadır. Öyleyse hiçbiriniz kıble tarafına tükürmesin. Buhari, Müslüman, Malik rivayet ediyorlar bunu. Bazıları şey derler yani işte ayakkabılı namaz kılıyorsunuz falan diye burada problem bu konuyla ilgili bu babda başka bir hadisinde şöyle buyurur. Sizden biri tüküreceği zaman diyor örterek onu örtün diyor, kapatsın diyor. Yani mescidi içinde. Mescidi içinde tüküreceği zaman ayağıyla onun üstünü örtün, kapatsın diyor.
Namazdayken yani. Bir de elbisesine sürsün.
Elbisesine sürsün diyor. Allah böyle bir Allah Resulüne iman etmeyi yakıştıramıyor bu kodamanlar kendilerine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı dualardan birisi şu şekilde. Metel hakkı fil gazabi ve rıza. Allah'ım öfkeli halimde de sakin halimde de hak sözü söylememe yardım etmeni dilerim. Evet. Ahmet bin Hanbel İbn-i İbban rivayet ediyorlar. radıyallahu anh insanlara namaz kıldırır ve namazı kısa keser. İnsanlar namazı kısa kıldırmasını yadırgarlar, garip karşılarlar. Der ki rükû ve secdeleri usul ve erkanına göre yapmadın mı? Cemaat de evet yaptım der. Ammar radıyallahu anh sonra kısa kıldırdım ama namazda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuduğu duaları okudum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okurdu. Ey gaybı bilen ve yaratmaya kudreti olan Allah'ım, yaşamamın hayırlı olduğunu bildiğin sürece beni yaşat. Yani ilminde böyle olduğu sürece beni yaşat. Ölümün benim için hayırlı olduğunu bildiğin zaman da beni öldür. Gizlilikte ve aşikarda senin korkunu, öfkeli ve sakin olduğum zaman da hak söz üzere olmayı, fakirlikte ve zenginlikte dengeli, mutedil olmayı dilerim. Cemaline bakma lezzeti ve sana kavuşma şevki isterim. Sıkıntı veren felaketlerden ve saptıran fitnelerden sana sığınırım. Allah'ım bizi iman süsüyle süsle ve hidayet yolunda olanların rehberi kıl.
Ne zaman okuyor?
Gerçekten çok üstün bir durum. Yani öfkeli halde de sakin halde de hak sözü söylemek. Evet. Ben kolay bir iş değil. İnsanların çoğu öfkelendikleri zaman bunu başaramazlar. Taberani Enes radıyallahu anh'ten şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Şu üç sıfat imanın hasletlerindendir. Öfkelenen kişiyi öfkesinin batıla sürüklememesi, sakin halde olan kişinin bu halde hakkın dışına çıkmaması, muhtedir olsa bile kendisine ait olmayana el sürmemesi. Ebu Hüreyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şunu anlattığını işittim. İsrailoğulları içinde her biri ayrı yol tutmuş iki kişi vardı. Birisi isyan ve günah yolunu tutmuşken diğeri kendisini ibadete vermişti. Abid kişi günahlara dalmış olanı her gördüğünde ona nasihat eder, günahları bırakmasını söylerdi. Bakın bu kıssaya dikkat edin. Hepimizin hayatından benzer şeyler geçiyor. Ancak günahkar kişi yapılan nasihatlere aldırmaz, günah işlemeye devam ederdi. Yine bir gün o kişinin günah işlediğini görünce ona bunu bırak dedi. Adam da kendisine beni Rabbim ile baş başa bırak, sen benim başıma bekçi mi tayin edildin deyince ona şöyle dedi. Vallahi Allah seni bağışlamaz yahut vallahi Allah seni cennetin sokmaz dedi. Bunların ikisi de vefat etti. Ve Allah Teala'nın huzuruna getirildiler. Cenab-ı Hak abid olanın amelini boşa çıkardı ve günahkar olanı bağışlayarak rahmetiyle cennete girmesini emir buyurdu. Ebu Davud ve Ahmed bin Hanbel rivayet ediyor bunu. Hadisi rivayet eden Ebu Hüreyre radıyallahu anh öfkelenen kimselere dünya ve ahiretlerini mahvedecek bu gibi sözler söylemekten kaçınmaları için sürekli uyarırdı. Dikkat edilirse hadis-i şerifteki kişi Allah için öfkelenmiş. Bak Allah için öfkelenmiş. Öfkeli halinde ise söylenmesi caiz olmayan sözler söylemişti. Allah Teala hakkında bilmediği bir konuda vallahi Allah seni bağışlamaz diyerek kesin hüküm vermişti. İşte bundan dolayı Allah Teala onun amelini boşa çıkarmıştır. Allah için konuşanın durumu bu olursa öfkeli halinde nefsi için ya da hevasına uyarak söylenmesi caiz olmayan sözleri söylenen durum acaba nasıl olur? Buhari Hüseyin radıyallahu anh'tan şöyle rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seferlerinden birinde yolculuk sırasında deve üzerinde bulunan ensardan bir kadın içi daralarak deveye lanet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu işitti. Bu devenin üzerindeki eşyaları alın ve deveyi serbest bırakın. Çünkü o lanetlenmiştir buyurdular. Yine Müslim Cabir radıyallahu anh'ten şöyle rivayet eder. Bir gazvede Batn-ı Ruvat gazvesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile yolculuk ediyorduk. Nöbetleşe binilen develerden birine ensardan biri binmişti. Deve biraz durakladı. Adam deveye yürüsene Allah sana lanet etsin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu işitince o deveden in. Lanetlenmiş hayvanla bize yoldaşlık etme. Kendinize beddua etmeyin. Çocuklarınıza beddua etmeyin. Mallarınıza da beddua etmeyin. Allah'tan bir şey istenip de isteklerin kabul olunduğu saate rastlayabilirsiniz buyurdu. Az önce İmran bin Hüseyin radıyallahu anh'den naklen okuduğumuz rivayetin devamında ravi der ki işte o deveyi işte sokaklarda böyle başıboş gezerken gördük. Kimse ne biniyordu ona diyor. Allah Resulü lanetlenmiş deveye binmeyin buyurdu ya. Ne biniyordu, ne yük vuruyorlardı. Kendi başına öyle dolaşıyordu diyor.
müşriklerden bir alışkanlık herhalde bu.
Ne?
Lanet.
Evet. Bütün bu hadisler duaların kabul edildiği saate rastlaması durumunda öfkeli kişinin duasının kabul edildiğini, bundan dolayı kişinin kendisine, ailesine ve malına beddua etmesinin yasaklandığını gösteriyor. Evet, İmam Mücahit, Allah rahmet eylesin, Yunus suresinin 11. ayetinde yani eğer Allah insanlara hayrı çarçabuk istedikleri gibi şerri de acele verseydi, hayrı böyle acele olarak istedikleri gibi şerri de acele verseydi elbette onların ecelleri bitirilmiş olurdu buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bunun tefsirinde İmam Mücahit şöyle diyor. Bir kişi öfkeli olarak ailesinin yanına varır ve Allah'ım onu bereketli kılma, Allah'ım ona lanet et der. Eğer bu kişi bedduası hemen kabul edilmiş olsa beddua ettiği kişinin helak olmasına ve ölümüne sebep olur. Bu da gösteriyor ki öfkeli kişinin kendisi, ailesi ve malı için yaptığı bedduaların tamamı kabul edilmemektedir. Zaten bu hadis-i şerifte, az önce okuduğumuz hadis-i şerifte duaların kabul edildiği saate rastlaması durumunda kabul edileceğini ifade ediyor. Fudayl bin İyaz'dan, yani temin okuduğumuz hadislere aykırı olarak gelen bazı rivayetler var. Fudayl bin İyaz, Allah rahmet eylesin, şöyle demiş. Şu üç kişi öfkelenmelerinden dolayı kınanmazlar. Oruçlu, hasta ve yolcu. Hadislerde var mı böyle bir ayrım? Ahnef bin Kays şöyle der. Allah Teala yazıcı meleklere şöyle vahyeder. Canı sıkkın olan kullarımın aleyhine bir şey yazmayın. Yani bu sözler hadislere aykırı sözlerdir. Her ne kadar böyle kıymetli zatlar bile söylemiş olsa böyledir. Ebu İmran el-Cüyeni şöyle der. Hasta kişi feryat edip günah işleyince sevapları yazmakla görevli sağdaki melek, günahları yazmakla görevli soldaki meleğe yazma der. Bu da hadislere zıt bir ifade. Evet, bunları İbn Ebi Dünya nakletmiştir. Bu tabi'in dönemi zahitlerinden rivayet edilen bu sözleri. Bunların doğruluğuna delalet eden dinde sahih bir asıl veya bir temel yok. Bilinmiyor bu konuda. Hadisler ise bunların tam tersini gösteriyor. Okuduk nitekim. Diğer taraftan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öfkelendiğin zaman sus diye emrediyor. Öfke hükmü olduğuna delalet ediyor bu da. Yani demek ki konuştuğu takdirde söylediklerinden dolayı hesaba çekilmesi söz konusudur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih rivayetlerde öfkelenen kişiye öfkesini giderecek ve sakinleştirecek söz ve fiiller emrediyor. Bu da kişinin öfkeli halden kurtulması gerektiği hususunda yükümlülüğünü, sorumlu olduğunu, mükellef olduğunu gösteren açık bir delildir. Bütün bunlar ortadayken hakkında nasıl olur da öfkeli kişi kızgınlıkla yaptıklarından sorumlu değildir denilebilir. Ata bin Ebi Rabah radıyallahu anh şöyle der. Alimler ömürlerinin sonuna doğru yaşadıkları bir öfkeye ağladıkları kadar hiçbir şeye ağlamamışlardır. Zira bu öfke kiminin 50 yıllık, kiminin 60 yıllık, kiminin 70 yıllık amelinin yok olmasına sebep olur. Nice öfkeler vardır ki kişiyi telafisi mümkün olmayan felaketlere sürükler. Bunu İbn Ebi Dünya rivayet etmiştir. Diğer taraftan seleften birisi şöyle der. Öfkelenmiş kişinin öfkesinin sebebi hastalık veya yolculuk gibi mübah bir şey olursa yahut oruç gibi ibadete dayanıyorsa bundan dolayı kınanmaz. Yani az önce Fulay yazın söylediğini belirtmiştik bunu. Bundan maksat o halleri sebebiyle öfkelendiklerinde sıkıntı ve sitem ihtiva eden sözlerinden dolayı bu kişilere günah yazılmayacağıdır. Nitekim buna benzer bir husus Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiş. Buhari ve Müslim rivayet ediyor bunu. Allah'ım ben de bir insanım. İnsanların memnun olduğu gibi ben de memnun olurum ve insanların öfkelendiği gibi ben de öfkelenirim. Birine sitem etmiş yahut vurmuşsa bunu o kişi için günahlarına kefaret kıl. Ancak öfke kişinin küfre girmesine, dinden çıkmasına, adam öldürmesine, haksız yere başkasının malını almasına ve bunun gibi durumlara yol açarsa bu durumda kişinin öfkeli olarak yaptıklarından sorumlu tutulamayacağını hiç kimse söylememiştir. Bu kişinin sorumlu tutulacağında herhangi bir şüphe yoktur. Yine öfkeli kişi yerine getirilen boşama, azat etme ve yemin gibi tasarruflar durumunda da sahibini bağlar öfkeli kimseyi. Bütün bu durumda kişinin sorumlu tutulacağı hususunda bir ihtilaf yoktur. bir mesele söz konusu oluyor şimdi. Yani öfkeli kimsenin boşaması, talakı. Talakul gadban deniliyor buna fıkıhta. İmam Ahmet Müsned'de Evs bin Samit radıyallahu anh'ın hanımı Hüveyle binti Salebe radıyallahu anh'dan naklettiğine göre Hüveyle kocasına dönünce Evs hanımına zihar yaptı. Kocası artık yaşlanmış, ahlakı değişmiş ve yaptığı zihardan dolayı da sıkıntıya düşmüştü. Hanım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve kocasının kötü ahlakını şikayet etti. Bunun üzerine Allah Teala zihar ayetini indirdi. Mücadele suresinin ilk iki ayeti oluyor zihar ayeti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kocaya zihar kefareti vermesini emir buyurdu ve sonra hanımına dönebileceğini söyledi. Bu uzunca bir rivayet. Ahmet bin Hanbel ile İbn-i İbban rivayet ediyor bunu. Ayrıca bunu İbn-i Ebi Hatim Ebu'l-Aliye'den başka bir tarih ile, başka bir rivayet yoluyla rivayet ediyor. Buna göre rivayet şöyledir. Kocası Hüveyle radıyallahu anh'a kızar ve zihar yemini yapar. Bunun üzerine kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelir ve durumu haber verir. Kocam beni boşamayı kastetmişti der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen artık kocana haram oldun der. Olay bu şekilde tamamı anlatıldıktan sonra sonunda şöyle der. Allah Teala boşama olan durumu zihara çevirdi. Burada söz konusu olan kişi öfkeli halinde hanımına zihar yapmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o zaman bunu talak olarak değerlendirmiş, kadın kocasına haram olmuştur demişti. Yani öfkeli halde yapılan tasarruf kişiyi sorumluluk altına sokmuştu. Daha sonra inen zihar ayetiyle Allah Teala bunu talak olmaktan çıkarıp zihar olduğuna hükmetmiş, ancak kişinin sorumluluğu düşmemiş ve kefaret ödemek durumunda kalmıştı. Mücahit, Allah rahmet eylesin, şöyle nakleder. Adamın biri İbn Abbas radıyallahu anh'a gelir ve ben öfkeliyken hanımımı 3 talakla boşadım, ne yapmalıyım der. Ona şöyle der. Allah'ın sana haram kıldığını İbn Abbas'ın helal kılmaya gücü yetmez. Hem Rabbine isyan ettin, hanımını da kendine haram kıldın. Evet, bunu Cüzecani ve Darekutni Müslim'in şartlarına uygun bir isnadle, sahih bir isnadle rivayet etmişlerdir. Sünen'in de kendi isnadıyla bunu rivayet ediyor. Süleyman el-Mahzumi Mücahid isnadıyla geliyor bu. Kureyş'ten bir kişi İbn Abbas radıyallahu anh'a gelerek şöyle dedi. Ey İbn Abbas, öfkeliyken hanımımı 3 talakla boşadım. İbn Abbas ona dedi ki, İbn Abbas sana Allah Teala'nın haram kıldığını helal kılmaya güç yetiremez. Hanımın sana haram oldu. Sen Allah'tan korkmadın ki Allah sana bir çıkış yolu hazırlasın. Sonra şu mealdeki ayeti okudu. Kadınları boşadığınız zaman devam eden Talak suresinin ilk ayeti. Kadınların temiz halde ve kendileriyle birleşmeden önce boşanması gerekir. Seyf Abdullah bin Mübarek'ten, o Ömer bin Mürre'den, o Said bin Cübeyr'den şöyle rivayet eder. Adamın biri İbn Abbas radıyallahu anh'a geldi ve ben hanımı 1000 talak ile boşadım dedi. İbn Abbas da ona hanımın sana haram olması için 3 talak yeterlidir. Geriye kalanlar da Allah'ın ayetini alaya aldığın için sana günah olarak yazılmıştır der. Evet, bu rivayetin isnadı da Buhari ve Müslim şartlarına göre sahiptir. Kadi İsmail bin İshak Ahkamul Kur'an isimli kitapta sahih bir isnatla Ayşe radıyallahu anh'a'dan şöyle rivayet eder. Lagv, yani hükümsüz, geçersiz sayılan yeminler, tartışma, şaka, mizah esnasında söylenen ve söze kesinlik katma niyeti taşımayan yeminlerdir. Kesinlikle yapacağım, kesinlikle yapmayacağım gibi ciddiyet ve kesinlik bildirmek maksadıyla yapılan yeminler için bunlara aykırı davranıldığında kefaret gerekir. Bu yeminlerin öfkeliyken ya da başka durumlarda yapılmış olması kişiyi kefaretten kurtarmaz. Bu aynı zamanda İbn-i Vehib, Yunus, Zühri, Urve vasıtasıyla Ayşe radıyallahu anh'a da rivayet edilmiştir. Bu rivayet bu konuda gelenler arasında senet yönünden en sahih olanıdır. Bu aynı zamanda Ayşe radıyallahu anh'a da merfu olarak gelen, muğlak olarak yani kapalı ve belirsiz ifadelerle yapılan boşanma ve azat etme geçersizdir şeklindeki rivayetin ya sahih olmadığını ya da hadiste geçen ifadenin öfke olarak tefsir edilmesinin doğru olmadığını gösterir. Muğlaklık ifadesi Hattabi, İmam Hattabi, Ebu Süleyman el-Hattabi, Mealimus Sünen isimli eserinde muğlaklık, galak hali, baskı ve zorlama altında olmak demektir diyor. Nitekim Ömer bin Hattab, Ali bin Ebi Talib ve İbn Abbas radıyallahu anh'ın baskı altında gerçekleştirilen talakın geçerli olmadığını söylerlerdi. Yani zorlama ile. Bu görüş aynı zamanda Şurey, Ata, Tavus, Cabir bin Zeyd, Hasan-ı Basri, Ömer bin Abdülaziz, Kasım ve Salim'in de görüşü olup İmam Malik, Evzai, İmam Şafii, Ahmet bin Hanbel ve İshak bin Rahüye de bu görüşü benimsemişlerdir. Nitekim yani çok sayıda kimseden gelen rivayetler öfkeli kişinin yaptığı yeminin geçerli olduğunu ve kefaret gerektiği yönünde fetva verdiklerini gösteriyor. İbn Abbas radıyallahu anh'a da bu görüşe aykırı olarak gelen rivayetin senedi ise sahih değildir. Hasan Basri radıyallahu anh şöyle der. Sünnete uygun talak şöyledir. Kişi hanımını temiz yani hayız aybaşı olmadığı halde ve onunla birleşmeden bir talakla boşar. Bu durumda kişi hanımını 3 defa aybaşı olunca kadar serbesttir. Bu süre içinde dilerse hanımına geri dönme hakkına sahiptir. Öfkeliyken boşamış ise 3 aybaşı süresi içinde şayet kadın aybaşı görmüyorsa 3 aylık sürede öfkesi de yatışmış olur. Yani öfkeliyse bir talakla boşasın demeye getiriyor. Hasan-ı Basri Allah rahmet eylesin şöyle der. Allah Teala bir kişinin pişman olmaması için talakın emrettiği şekilde uygulanmasını istemiştir. Bu rivayetteki kadı bu rivayeti Kadı İsmail nakletmiştir yine Ahkam-ı Kur'an eserinde. Alimlerden pek çoğu öfkeliyken kinayeli ifadelerle yapılan boşamayı sarih olarak yapılan boşama gibi değerlendirmiş ve talakın gerçekleştiğini hükmetmiştir. Bunlar öfkeli olarak gerçekleştirilen bu şekildeki boşamanın talak sayılmayacağı biçimdeki tefsiri kabul etmez. Kaldı ki alimlerden bazıları öfkeli kişinin kinayeli olarak yaptığı boşamayı niyet edilerek yapılan boşama gibi görürken ve geçerli sayarken sırf öfke halinin bulunmasını talakın gerçekleşmesi için bir engel kabul etmek nasıl mümkün olabilir? Bu konuda esasında icma sabit değildir. Yani öfkeliyken boşama vaki olur mu olmaz mı konusu alimler arasında ihtilaf edilen bir konu olmuş. Bunu da antiparantez olarak belirtmiş olalım. Evet. Öfkelenmek hakkındaki konu bu kadardı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain.